yeni gün.
Merhabalar sevgili dinleyicilerimiz. Bugün 22 Ocak 2020 Çarşamba. Türkiye'de saatlerimiz 9'u 5 dakika geçiyor. Yeni gün başlıyor. Programımızı Zeynep Karaışık, Melda Alpay ve Zeynep Yıldırım hazırladılar. Kumanda masasında Burak Arraroğlu var. Mikrofonda spikeriniz ben Arzu Türkdoğan. Türkiye saatiyle 10.30'a kadar sizlerleyiz. Türkiye saatiyle 10.30'a kadar bizlere telefonla ulaşabilirsiniz. Telefon numaralarımız 0090-312-463-3419 ve 0090-312-463-3421. Facebook adresimizden, Twitter adresimizden, e-posta adresimizden bize her zaman ulaşabilirsiniz. Facebook adresimiz yenigun.tsr, Twitter adresimiz tsryenigun, e-posta adresimiz tsryenigun@trt.net.tr. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu internet sayfamızdan canlı olarak dinleyebilirsiniz. İnternet sayfamızın adresi turkiyeninsesiradyosu.com. Bugünkü programımızın konu başlıkları ise şöyle. Birazdan bugünkü gazetelerin manşetlerini okuyacağız. Sonra TRT Merkez Haberler'e bağlanıp bugünün gündem maddelerini öğreneceğiz. Gazetelerde öne çıkan başlıkları, gündemi ve manşetleri değerlendireceğiz. Stüdyomuzda konuğumuz Milat Gazetesi yazarı Muhammed Tunç olacak. Yurtta ve dünyada hava durumunu öğrendikten sonra bir telefon bağlantımız olacak. TRT Brüksel temsilcisi Döndü Sarıışık hattımızda olacak. Brüksel'in gündemini ve Avrupa Birliği'nde yaşananları bize aktaracak. Ve son konuğumuz ise bugün ORSAM, Orta Doğu Araştırmaları Merkezi Başkanı Ahmet Uysal olacak. Doğu Akdeniz mücadelesi ve Libya krizini konuşacağız. Milliyet gazetesi bugün manşet turumuzun ilk gazetesi olacak. Milliyet gazetesinin manşeti koronavirüs alarmı. İnsandan insana bulaşıyor demiş Milliyet gazetesi. Çin'de birkaç haftada yüzlerce kişiyi etkileyen ve 6 kişinin ölümüne yol açan virüs, Amerika Birleşik Devletleri dahil 4 ülkeye daha sıçradı. Dünya Sağlık Örgütü diğer ülkelere de yayılabilir uyarısını yaptı. Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve hayvandan insana geçtiği sanılan koronavirüsün insandan insana bulaştığı belirlendi. Dünya Sağlık Örgütü bir tür zatüreye yol açan virüsün yayılabileceğini bildirdi. Daha önce Wuhan'ı ziyaret eden Tayland'da 2, Japonya ve Güney Kore'de birer kişide görülen virüs, Washington'da da bir kişide tespit edildi. Çin'de 25 Ocak'ta başlayan yeni yıl nedeniyle tatillerini yurt dışında geçirmek isteyen milyonlarca Çinli, gidecekleri ülkeler için de risk oluşturuyor. Hong Kong, Japonya, Güney Kore ve Amerika Birleşik Devletleri'nde havalimanlarında Çin'den gelen yolcular sağlık taramasından geçiriliyor. Artan endişeler yüzünden arsa ve Asya borsaları eksiye geçti diyor Milliyet gazetesi. İstanbul'da önlem alındı başlığı var. Türkiye'nin virüsten etkilenmemesi için İstanbul Havalimanı'ndaki Hudut ve Sahiller Genel Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Çin'den yolcu taşıyan havayolu şirketleriyle yer hizmeti veren firmaları uyaran yetkililer virüsün belirtilerini ve önlemlerini anlattı. Çin'den gelen uçaklarda şüpheli bir yolcu görülmesi durumunda neler yapılması gerektiği detaylı şekilde aktarıldı diyor Milliyet gazetesinde. Hürriyet gazetesinin manşeti Trablus'ta 300 Türk, Libya'nın başkentinde çatışmaların gölgesinde yaşayan 300 Türk vatandaşı var. Bazıları Kaddafi'nin devrilmesini ve sonrasını da görmüş. Ancak Hafter bizim için daha büyük tehdit diyorlar. Kaddafi devrilmeden kısa süre önce Trablus'a giden ve restoran işleten Ahmet Gülmüş, burada Türkleri seviyorlar. Restorana gelenler, özellikle geçmişte Türkiye'ye gidenler bizimle Türkçe konuşmaya çalışıyor diyor. Hataylı garson Ali Gassaloğlu daha uzun süredir Trablus'ta ve en büyük kabusu Hafter. Gassaloğlu, mevcut durum bizim için Kaddafi olaylarından daha riskli çünkü Hafter Türk düşmanı diye anlatıyor. Mobilya dükkanı bulunan Mardinli Hasan Aykaç, Türkiye-Libya askeri anlaşmasına halkın sıcak baktığını ancak Türk askerinin sahaya inmesini istemeyen bir kesimin de bulunduğunu söylüyor demiş Hürriyet gazetesi. Provokasyona en güzel yanıt hemen yandaki haberin başlığı. Son dönemde Alevi vatandaşlara yönelik provokatif girişimler büyük tepki yaratırken, Diyanet İşleri Başkanı Erbaş ile Cem Vakfı Başkanı Doğan'ın buluşması yüreklere su serpti. İzzettin Doğan, Profesör Doktor Erbaş'ın ziyaretini Hürriyet'e anlattı. Ağabeyimin vefatı sonrası başsağlığına geldi. Kendisiyle dostluk seviyesinde bir ilişkimiz yoktu. Artık dostumdur diyebilirim. Alevi vatandaşların sorunlarıyla ilgili Diyanet'in daha kucaklayıcı olmasını istedim. O da daha çok konuşmalıyız hocam dedi. Sabah gazetesinin manşeti, annelere değil de teröristlere mi gitseydik? Türkiye bunu da gördü. 7 öğretmen evlat nöbetindeki anneleri ziyaret ettikleri için sendikadan atıldı. O mağdurlar sabaha konuştu. 7 öğretmen 21 Eylül'de Diyarbakır'a giderek oturma eylemine destek verdi ve acılı annelerle kucaklaştı. Öğretmenler şok bir kararla üye oldukları Eğitim İş Sendikası'ndan atıldılar. Öğretmenlerden Ayla Salmanlı şu tepkiyi gösterdi. Siyasi bir kararla bizi linç ettiler. Annelere gittiğimiz gün bizim en onurlu günümüzdür. PKK'lıları ziyaret etseydik acaba böyle yaparlar mıydı? Bülent Turan da şöyle konuştu. PKK'ya karşı annelerin yanında olmamız birilerini rahatsız etti. Oradaki anneler, oğulları silah değil kalem tutsun istiyor. Öğretmenler de buna destek vermeli demiş Sabah gazetesinin haberi. Yeni Birlik gazetesinin manşeti, örgütü silkelediler. Çocuklarının dağ kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin geçen yıl 3 Eylül'de başlattığı oturma eylemi 142. gününde çetin kış şartlarına rağmen devam ediyor. Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla bekleyişini sürdüren anneler terör örgütünü adeta silkelediler. 8 çocuk annesi 49 yaşındaki Hacire Akar'ın bir süredir haber alamadığı oğlu Mehmet Akar'ı bulmak için 22 Ağustos günü HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemiyle başladı her şey. HDP Diyarbakır İl Binası'nın kapısını camını indirdikten sonra "Daha kaçırdığınız oğlumu geri getirmezseniz binayı başınıza yıkarım" diyen Hacire Akar dediğini yaptırdı. Terör örgütünü dize getirdi, oğlunu PKK'nın elinden söktü aldı. Oturma eyleminin başladığı günden bu yana 3 aile evladına kavuşurken onlarca ailede 2020 yılı içinde çocuklarını kucaklamak için eylemlerine kararlılıkla devam ediyor. Öte yandan Diyarbakır annelerinin evlat nöbetine katılım da sürüyor. Son olarak Siirt'ten 6 yıl önce 17 yaşında dağ kaçırılan oğlu İbrahim için gelen anne Cemile ile baba Osman Erdoğan da oturma eylemine dahil oldu. Anne Erdoğan Kürtçe yaptığı açıklamada "Yüreğimiz yanıyor, artık yeter. Hiçbir anne ağlamasın. Oğlumdan 6 yıldır haber alamadım. Oğlumu almadan buradan gitmeyeceğim" dedi. Diriliş Postası'nın manşeti: teröre ve istismara af yok. Kamuoyunda merakla beklenen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla başlatılan ceza infaz düzenlemesinde sona gelindi. Hazırlanan taslak metinde terör, cinsel istismar, uyuşturucu, kasten adam öldürme, organize suçlar ve mükerrer suçların infaz düzenlemesi dışında kalması öngörülüyor. Yeni Akit gazetesinin manşeti: işte bu yüzden Libya'dayız. Batı kuklası Hafter'in Vahabileri Libya'nın hafızasını siliyor, demiş Yeni Akit gazetesi. Libya'da ne işimiz var diyen sorumsuz muhalefete cevap bizzat darbeci Hafter'e bağlı Vahabi teröristlerden geldi. Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır'ın beslediği, emperyalist Batı'nın ise destek verdiği Hafter'e bağlı teröristler ülkedeki dini sembolleri, Osmanlı yadigarı, camilerle türbeleri ve Ömer Muhtar gibi siyasi değerleri yakıp yıkarak Libya halkının hafızasını yok etmeye çalışıyor. Yeni Şafak gazetesinin manşeti: al sana siyasi ayak. Kılıçdaroğlu 15 Temmuz'u önceden biliyor muydu? CIA ajanı Enver Altaylı'nın Gülen'e gönderdiği notlarda şok bağlantılar var. FETÖ'nün siyasi ayağı CIA ajanı Enver Altaylı iddianamesinden çıktı. Altaylı'nın darbe sürecinde Kılıçdaroğlu'nun baş danışmanı Rasim Bölücek'le binin üzerinde görüşme yaptığı tespit edildi. Kılıçdaroğlu'nun ağzına sakız olan kontrollü darbe söyleminin de bir CIA üretimi olduğu anlaşıldı. İddianameye göre Altaylı 15 Temmuz'dan 4 ay önce Türkiye'de darbe yapılması için gerekli ortamın hazırlanmasına ilişkin rapor hazırladı. Darbe başarısız olunca sulandırma projesi devreye koyuldu. Mucidi Bölücek olarak bilinen ve Kılıçdaroğlu'nun dilinden düşürmediği kontrollü darbe ifadesi bu aşamada üretildi, diyor Yeni Şafak gazetesi. Gülen'den randevu istedi başlığı var. CHP'nin akıl hocası Bölücek, Mansur Yavaş tarafından Büyükşehir'e bağlı bir şirkette yönetim kurulu üyeliğine getirildi. Bölücek'in terörist başı Gülen'le görüşmek için randevu istediği delillerle tespit edildi. İddianamede Altaylı için bazı siyasi parti genel başkanlarının FETÖ'cü danışmanları aracılığıyla bu partilere etki etme faaliyetinde bulunduğu tespiti de dikkat çekti. CIA tarafından özel olarak yetiştirildi, diyor Yeni Şafak gazetesi. Altaylı'da ele geçirilen dijitallerde Türkiye'yi uluslararası alanda hedefe koymaya çalışan birçok özel ve istihbari bilgi, raporlar ve CIA görevlileriyle çekilmiş fotoğrafları bulundu. 18 Şubat 2016 tarihli rapor ve notlara göre Altaylı, tıpkı 70'li yıllarda olduğu gibi askeri darbe ortamı hazırlama amaçlı görüş ve öneriler sundu. Milat gazetesinin manşeti: cevabını alır. Amerika Birleşik Devletleri'nin emrinde olduğunu gösteren Hafter kaşınıyor, demiş Milat gazetesi. Libya'da darbeci Hafter Rusya'ya rağmen hem ateşkese uymuyor hem de sürekli masadan kaçıyor. Hafter'in Amerika Birleşik Devletleri kuklası olduğunu kaydeden uzmanlar, Türkiye Hafter'in saldırılarına sessiz kalmaz. Türkiye gazetesinin manşeti: deterjanlı dönere son, barkod dönemi başlıyor, demiş Türkiye gazetesi. Merdiven altı üretime savaş açan Dönerciler Federasyonu Başkanı Mercan öyle şeyler anlattı ki kanımız dondu. Türkiye'de yılda 360 bin ton döner tüketiliyor. Ama sektörde büyük başıbozukluk var. Üretim merdiven altına indi. Uluslararası Döner Federasyonu Başkanı Mehmet Mercan, sabun olacak yağ dönerde kullanılıyor. Zamanı geçen tavuğu çamaşır suyuyla yıkayıp tekrar şişe takıyorlar. Buna dur denmesi lazım. Avrupa'daki gibi hijyenik endüstriyel üretime geçilmeli, diye uyardı. Sektöre çeki düzen vermek için çalışma yaptıklarını ifade eden Mercan, satışla üretimin birbirinden ayrılacağını, eti donmuş üretim yapan yerlerden almanın mecburi olacağını, bu işe sertifikasyon ve barkod getireceklerini kaydetti. Cezaların da artırılmasını isteyen Mercan, bizde ceza 23 bin lira, Almanya'da ise 750 bin avro dedi. Helal gıda istismarı bitirecek diyor Türkiye gazetesi. Helal Akreditasyon Kurumu yeni bir çalışma başlattı. Helal gıda sertifikasının ve markasının aykırı şekilde kullanılması durumunda akreditasyon askıya alınacak demiş Türkiye gazetesi. Bugün son gazetemiz Akşam Gazetesi olacak. Akşam Gazetesi'nin manşeti Kumpas Raporu. FETÖ sanığı eski MİT'çi Enver Altaylı'nın iddianameye giren 2016 tarihli raporu Türkiye'ye karşı kara propaganda ve kumpasların yol haritası niteliğinde. Amerika Birleşik Devletleri makamlarına hazırladığı değerlendirilen Aralık 2016 tarihli raporda 17-25 Aralık ve Zarrab davası kumpaslarında olduğu gibi Başkan Erdoğan ve yakınlarının ekonomik faaliyetlerinin takibi alınması, kara parayla ilişkilendirilerek Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkilerde baskı amaçlı kullanılması öneriliyor. Raporda Erdoğan'ın radikal İslamcı silahlı militanları himayesine aldığının işlenmesi, Amerika Birleşik Devletleri karşıtlığını körükleyenlerin itibarsızlaştırılması gibi öneriler de yer alıyor. Savcılık rapordaki önerilerin FETÖ'nün kullandığı propaganda ve yöntemler olduğunu vurguladı.
Ankara'da gündemde neler var?
Şimdi de TRT Merkez Haberler'deyiz sevgili dinleyicilerimiz. Emre Yüncü hattımızda bizi bekliyor. Emre Yüncü, günaydın.
Günaydın.
Sözü size bırakıyoruz. Bugün gündemde hangi başlıklar var?
Evet, bugün aslında Ankara'nın gündeminin biraz daha sakin olduğunu söyleyebiliriz. Siyasi partilerde bugün basın toplantıları düzenlenecek. Cumhuriyet Halk Partisi, Büyük Birlik Partisi ve Saadet Partisi gündeme dair basın toplantıları düzenleyecek ve özellikle Türkiye'de ana gündem maddesinin şu sıralar Libya olduğunu hatırlatmakta fayda var. Bir diğer önemli konu bugün bekçileri ilgilendiren bir konu olacak. Zira bekçilerle ilgili teklifin bugün meclise gelmesi bekleniyor. Bilindiği üzere geçtiğimiz yıl içerisinde Türkiye'de bekçilik uzun bir aradan sonra yeniden başlamıştı, faaliyet göstermeye başladı. Ancak bekçilerin yasası hala eski yasa, bekçilerin çalışma koşullarını düzenleyen bir teklif bugün meclisin gündemine gelecek ve o teklifte günümüze uyarlanacağını söyleyelim. Tabii ki FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi davaları devam ediyor. Kara Kuvvetleri davası bugün Ankara'da devam ediyor. Savcı mütalasında son olarak 94 sanık hakkında anayasa ihlal suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemişti. Bunun yanı sıra 243 sanıklı Jandarma Genel Komutanlığı davası da devam ediyor. Ayrıca usulsüz dinleme davasında da bugün bir karar çıkabilir. Zira Fethullahçı terör örgütü adına siyasetçi, sanatçı, gazeteci ve iş adamı birçok kişiye usulsüz dinledikleri iddiasıyla aralarında Eski Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanı Ramazan Akkürek, Eski Emniyet Müdürleri Ali Fuat Yılmazer ile yurt Atayönü'nde bulunduğu 210 sanığın yargılandığı VIP dinlenme davasında bugün karar açıklanacak. Sincan'da saat 10'da dava başlayacak, onu söyleyelim. Tabii ki bunun yanı sıra noter işlemlerinde güvenli ödeme sistemleri artık günümüzde başlaması bekleniyor. Bugün de Adalet Bakanı Abdülhamit Gül güvenli ödeme sisteminin ilk tanıtım toplantısını gerçekleştirecek. Ankara'da gündem bu şekildeydi. Sözü yeniden size bırakalım.
Emre Yüncü, teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz size.
Türkiye'nin ve dünyanın sıcak gündem maddeleri, günü bekleyen gelişmeler, dünden bugüne yansıyanlar, gazete manşetleri, spordan hava durumuna, ekonomiden güncel olaylara, hayata dair her şeyi bulacağınız Yeni Gün programı hafta içi her gün 9.05-10.30 arası TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
Sevgili dinleyicilerimiz, stüdyomuzda konuğumuz Milat Gazetesi yazarı Muhammed Tunç. Hoş geldiniz programımıza.
Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum.
Bugün gazetelerde öne çıkan başlıkları, gündemi ve manşetleri sizinle birlikte değerlendireceğiz. Biraz önce muhabirimiz Emre Yüncü gündemi aktarırken ilk maddenin Libya olduğunu söyledi. Libya konusu, yaşanan gelişmeler konuşulmaya devam ediliyor. Hafta sonu Berlin'de düzenlenen konferansın ardından gözler Libya'da ateşkesin devam edip etmeyeceğine çevrildi. Ama Hafter güçlerinin ateşkese uymadığı bilgisi var gazetelerde. Nasıl değerlendireceksiniz son durumu?
Evet. Libya'da ve Türkiye Cumhuriyeti gerek Orta Doğu'da, gerek Arap ülkelerinde ve gerekse bütün dünyada şu an barışın teminatı noktasında önemli bir görev üstleniyor. Türkiye'nin darbeci Hafter ve onun silahlı güçlerine karşı düzenlemiş olduğu bu diplomasi savaşında çok önemli bir mesafe elde etti. Daha öncesinde Rusya ile birlikte yapmış olduğu görüşmeler ve sonrasında Berlin'de yapmış olduğu görüşmelerde, Berlin'de Birleşmiş Milletler toplantısında belli bir düzeye, belli bir seviyeye gelindiği anlaşılıyor. Cumhurbaşkanımızın da belirttiği üzere belli bir denge sağlanmış bulunmakta. Ama Hafter maalesef anlaşılan bu metne, anlaşılan bu sözleşmeye, bu şeye bir imza atmıyor. İmza atmaktan kaçınıyor. Tabii bunun imza atmama sebeplerinden biri de maalesef onu destekleyen, orada kaosun ortaya çıkmasını isteyen diğer ülkeler. Bu konuda Hafter'in elini güçlendiren diğer ülkelerin tutumu Libya'da aslında bu kaos ortamının devam etmesine bir şekilde de sebep oluyor. Milat gazetesinde ABD'nin emrinde olduğunu gösteren Hafter kaşınıyor diye bir manşet atmışlar ve cevabını alır diye de vurgulamışlar. Şu an Türkiye meclisten çıkan tezkereyle birlikte 300 tane askerimiz şu an Libya'da ve eğitmen kadrosunda bulunan askerlerimiz orada. Siyasi bir çözüm için Türkiye Cumhuriyeti yoğun bir diplomasi trafiği sergiliyor. Eğer siyasi bir çözüm olmazsa Türkiye Cumhuriyeti Libya'nın bu kaostan kurtulması için, bu ateşkesin sağlanması için gereken cevabı da vereceği hiç şüphesiz. Onun için Türkiye kan dökülmeden, bölgede bir kaos ortamı oluşmadan bir an önce bu olayın düzelmesini, bu olayın bir barış içerisinde, bir sulh içerisinde düzelmesini istiyor. Tabii burada Rusya'nın da gayretleri var. Almanya'nın da gayretleri var ama Türkiye Cumhuriyeti Hafter'le öyle gözüküyor ki Hafter bu siyasi çözüm için çok yanaşmıyor. Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu da Hafter kararını versin diyerek de Davos'ta Berlin zirvesini değerlendirmiş. Ateşkesten kaçıyor Hafter. Ateşkesten kaçtığı için de mutlak surette Türkiye Cumhuriyeti ve barışı isteyen ülkeler tarafından da cevabını alacağı hiç şüphesiz. Hafter'in bir de şöyle bir özelliği var. Yeni Akit gazetesinde de belirtilmiş. Hafter aynı Irak'ta, Suriye'de yaşanılan bir DAEŞ terör örgütünün sergilemiş olduğu eylemlerin kopyasını uygulamaya başlamış. Libya'ya ait tarihi, kültürel, dini noktaları artık bombalamaya başlamış, yok etmeye başlamış. Nedir onlar? Onlar tarihi camiler, tarihi sahabe efendilerimizin türbeleri ve Osmanlı'dan kalan çok ciddi tarihi yapıları yok etmeye çalışıyor. Bu benzerlik acaba DAEŞ'la Hafter arasındaki aynı çizgide bulunduklarını da çok güzel bir göstermiş oluyor. Bunun için Libya'nın bir an önce düzelmesi açısından Türkiye'nin bu gayretleri inşallah Libya'ya destek veren ülkeler tarafından da görülür ve artık bu darbeci zihniyete verilen desteğin de önü kesilmiş olur.
Peki. Bir yandan İsviçre'nin Davos kasabasında Davos zirvesi düzenleniyor. Dünya Ekonomik Forumu adıyla. Türkiye'den katılımlar var. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak orada. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı orada. Bir heyet orada. Bu zirveyi nasıl değerlendirirsiniz?
Davos'ta yapılan ekonomi zirvesiyle birlikte üç bakanımız orada, sizin de belirttiğiniz üzere. Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Berat Albayrak ve Ticaret Bakanımız Sayın Ruhsar Pekcan ile Merkez Bankamızın başkanı da orada, Murat Uysal da orada temsil edecek. Davos bir ekonomi zirvesi olduğu için ekonomide yaşanılan son gelişmeler ele alınacaktır. Türkiye yansımaları ele alınacaktır. Sağlıklı gelecekler ve gezegen nasıl kurtulur? Jeopolitiğin ötesinde adil ekonomiler, iyiliğin için teknoloji, daha iyi iş temalarına 400'e yakın bir oturum yapılacak. Türkiye Davos'a 3 bakanla adeta bir Türk çıkarması yapmış. Gazete manşetimiz de bu noktada. Davos'ta kurulan bir Türk evinde uluslararası yatırımcılara Türkiye'deki yatırım olanakları hakkında da bilgi verilmesi planlanıyor. Bu noktada Davos'a yapılan bu zirve, bu çıkarma Türkiye, Türk ekonomisinin 2019'da yaşadığı o sıkıntılı sürecin ardından güzel bir yatırım için olanak olacağını görüyoruz.
Peki şimdi Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump da Davos'ta o toplantıya katıldı. Bir yandan da Amerika Birleşik Devletleri'nde Trump'ın görevden azil istemiyle Senato'da başlayan dava sürecinde ilk duruşma görülüyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde de gündemin bu olduğu söyleniyor. Nasıl değerlendirirsiniz süreci?
Amerika'da yaşanılan bu azil davasından dolayı Trump biraz sıkıntıda. Bundan dolayı da bu sıkıntıyı bertaraf edebilmek için ve azil davasında elini güçlendirebilmek için bazen tweetler atıyor, bazen farklı ülkelerde meydan okumalarda bulunuyor. Görevin ilk 3 yılında 15.843 yanlış ya da yanıltıcı ifade kullandığı iddia ediliyor. Tabii Washington Post gazetesinin haberine göre de Trump'ın bu eğilimi göreve geldiği 20 Ocak 2017'den bu yana her yıl artış gösterdiği de söyleniyor. Doğrusu azil davasında çok Trump hakkında, Trump'a yönelik çok olumsuz bir şey çıkacağını düşünmüyorum. Tabii bu süreci bizim de hani yakından takip etmemiz gerekiyor.
Peki yurda dönersek hem Yeni Birlik gazetesinin manşetinde hem de Sabah gazetesinin manşetinde yer alıyor. Evlat nöbetindeki Diyarbakırlı anneler. Yeni Birlik gazetesi sürecin nasıl başladığını, nasıl bugünlere gelindiğini anlatmış. Siz nasıl değerlendirirsiniz orada yaşanan hareketliliği?
Anne merhametin bir simgesi. Annelerimizin terör örgütüne destek verdiği için HDP binası önünde yapmış olduğu bu eylem, bu gösteriler bir yıldan fazla oldu. Yani 3 Eylül'de başladı diye hatırlıyorum. Ve sonucunda 3 aile artık evlatlarını terör örgütünden kurtarıp kavuşmuş oldu. 142. gününde çetin kış şartlarına rağmen devam ettiğini belirtmiş. Evet, terör örgütlerine biz sahada, masada ve milletçe mücadele etmek zorundayız. Diyarbakır annelerinin ve aslında Türkiye annelerinin sergilemiş olduğu bu asil duruş, bu dik duruş terör örgütünün psikolojik olarak yerle yeksan etmiştir. Daha öncesinden Diyarbakır annelerinin veyahut örgüte kaçan, örgütün kandırıp aldığı veyahut örgüte giden teröristlerin yani ve ailelerin komple hani bu örgüte, teröristlere yardım ettiği veyahut aynı fikirde olduğunu öyle bir algı oluşturmuşlardı. Ama annelerimiz evlatlarını söke söke alıyorlar. Güzel haberlerimiz oluyor. 3 tane çocuğumuz geri gelmiş ve oturma eylemine her gün hemen hemen her gün bir aile daha katılıyor. Geçtiğimiz günlerde bir aile daha katıldı. 17 yaşında daha kaçırılan oğlu İbrahim için gelen anne Cemile ile baba Osman Erdoğan da oturma eylemine dahil olmuş diyor. Tabii Diyarbakır anneleri bir anne simgesiyle ön plana çıktı ama orada babalar da duruyor. Diyarbakır anneleri konusunda bizim bütün siyasi parti temsilcilerimizin görüş ayırt etmeksizin hepsinden böyle tek vücut olup Diyarbakır anneleri konusunda destek vermeleri çok önemli bir mesaj taşıyor. Çünkü bu siyaset değil, bu siyaset üstü bir insanlık meselesi. Örgütün önüne konulmuş çok ciddi bir argüman, bir engel. Onun için Diyarbakır anneleri adeta manşette de belirttikleri üzere örgütü silkelemiş vaziyettedir.
Evet, bir de MİT görevlisi Enver Altaylı ile ilgili gelişmeler var. Onun Fethullah Gülen'e yazmış olduğu mektuplar gün yüzüne çıktı. Onunla ilgili detaylar da yine gazete manşetlerinde yer alıyor. Siz nasıl değerlendireceksiniz bu durumu?
Kemal Kılıçdaroğlu'nun FETÖ'nün siyasi ayağı soruşturulsun önergesinden sonra, tavsiyesinden, eleştirisinden sonra Yeni Şafak gazetesi "Al sana siyasi ayak" diye bir manşette bulunmuş. CIA tarafından özel olarak yetiştirilen Enver Altaylı darbe sürecinde CHP Genel Başkanı'nın danışmanıyla binin üzerinde bir görüşme yapıldığı iddia ediliyor. Ve CIA ajanı Enver Altaylı'nın Gülen'e gönderdiği notlarda çok bağlantılar olduğu da belirtiliyor. Kontrollü darbe ifadesinin, Kemal Kılıçdaroğlu'nun kontrollü darbe ifadesinin CIA tarafından özel olarak ifade edildiği, öğretildiği de gazete haberimizde görmüş oluyoruz. Ya biz Enver Altaylı olsun, diğer isimler olsun, tabi bunlar süreç içerisinde daha net ortaya çıkacaktır. Bu ayaklar her kim de olursa olsun en kısa sürede çıkarılması, bunların temizlenmesi gerektiğine inanıyorum. Hangi partide olursa olsun, CHP'de olsun, MHP'de olsun, hangi partide olursa olsun varsa bu siyasi ayağın bir an önce temizlenmesi gerekiyor. Sadece siyasette değil, bütün kurumlarda gereken temizlikler yapıldı. Varsa eksik kalan, gözden kaçırılan veyahut kendini saklayan FETÖ'cüler varsa bunların da bir an önce temizlenmesi gerektiğini düşünüyorum ki devletimiz büyüktür. Devletimiz gereken çalışmaları yapıyordur. Böylesi popülist yaklaşımlara da gerek yok. Siyasi ayak diye Kemal Kılıçdaroğlu bağırıyor, çağırıyor ama en son kendi belediye başkanının FETÖ'den dolayı görevden alındığını da unutmamak lazım.
Evet, bir de bir infaz düzenlemesi haberi var. Bir hukukla ilgili gelişme var. Diriliş postasında teröre ve istismara af yok başlığıyla görülmüş manşette. AK Parti'nin yapmış olduğu bu çalışmayı nasıl değerlendirirsiniz? Önümüzdeki günlere nasıl yansır?
Sosyal medyada çok özellikle ceza infaz kanunu noktasında çok ciddi talepler bulunuyor. AK Parti hükümeti de bu talepleri ele almış. Kanun teklifinde öne çıkan başlıklar benim çok dikkatimi çekti. Doğum yapan kadınlar bir yıl dolmadan cezaevine girmeyecek. Bu çok önemli bir başlık ve sosyal medyada ve kitle iletişim araçlarında bu konu hakkında çok tezviratta bulunuldu. İstismar edildi. Doğum yapan kadınlar cezaevine gönderiliyor diyerek bir algı operasyonu yapılmaya çalışılıyordu. En azından bu algının üzerine gidilmiş oldu. 75 yaşın üstündekiler 5 yıl ve altındaki cezalarını evde çekebilecekti. Aynı şekilde yine sosyal medyada çok gündem olan bir başka konu. Yaşlılarımız cezaevlerinde sürünüyor, cezaevlerinde ölüyor diye bir algı yönetiminde bulunuyorlar. 75 yaşın üstündekiler bu kanun teklifiyle birlikte 5 yıl ve altındaki cezalarını da evde çekebilme imkanı sağlanmış oluyor. Darp gibi basit suçlardan 18 ayın altında ceza alanlar bir ay cezaevinde kalacak diye bir başka öne çıkan kanun teklifi. 65 yaşın üzerinde olup basit suç işleyenler ise direkt tahliye edilecek. Cezaevlerinin maalesef ki yoğunluğu, artık cezaevlerinde suç oranlarının yoğunluğu cezaevlerini doldurmuş vaziyette. Bizim toplum olarak suç oranlarına karşı bir farkındalık oluşturmamız gerekiyor. Suç oranlarını düşürebilecek meselelerde gayret etmemiz gerekiyor diye düşünüyorum.
Peki. Bir de Hürriyet Gazetesi'nin manşetinde bir haber vardı. Onu da manşet turumuzda paylaştık dinleyicilerimizle. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın Cem Vakfı Başkanı İzzettin Doğan'ı ziyareti manşette yer bulmuş. Son dönemde Alevi vatandaşlara yönelik provokatif girişimler büyük tepki yaratıyor diyor Hürriyet Gazetesi. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş ile Cem Vakfı Başkanı Doğan'ın buluşması yüreklere su serpti demiş haberin devamında. Nasıl değerlendireceksiniz bu ziyareti?
Cem Vakfı Başkanı İzzettin Doğan'ın abisi vefat etmişti. Buradan da rahmet diliyoruz. Diyanet İşleri Başkanımız Sayın Ali Erbaş'ın Cem Vakfı Başkanı'nı ziyaret etmesi gerçekten çok olumlu bir gelişme. Aslında Türkiye'de oluşturulmak istenilen bu kaos ortamını, bu ayrılıkçı bir zihniyet ortamının oluşturulmasına vurulan güzel bir darbe oldu, bir yanıt oldu. Diyanet İşleri Başkanımızın Ali Erbaş ile Cem Vakfı Başkanı Doğan'ın buluşmasında diyalog kanallarının geliştirilmesi, daha fazla konuşulması gerekliliğini ortaya çıkarmış. Daha çok konuşmalıyız hocam demiş Ali Erbaş. Bu da çok güzel bir şey. Maalesef provokasyonlar, provokatif eylemlerde bulunan iç ve dış mihraklı etki ajanlarının Cem vakıflarında, Cem evlerinde yapmış olduğu o işaretler kesinlikle kabul edilebilir bir şey değil. Alevisi, Sünnisi, Kürdü, Türkü, Arabı, Çerkezi bu ülkenin asil vatandaşıdır. Hiçbir siyasi görüş ayırt etmeksizin, hiçbir dini inanışta ayırt etmeksizin hepsi bu ülkenin olmazsa olmaz kardeşleridir. Bu ülkeyi bölüp parçalamak isteyen kişiler şu an için değil, geçmiş yıllarda da bunlar yapıldı. Başarılı olamadılar ve olamayacaklardır. Türkiye bir etli tırnaktır. Türkiye bir vücuttur. Türkiye bir Orta Doğu ülkesi de değildir. Orta Doğu ülkesinin zihniyetiyle büyümüş, yaşamış bir ülke de değildir. Türk milleti feraset sahibi bir millettir. Onun için onlar kendi işlerini yapacaktır mutlaka. Daha fazla, daha farklı provokatif eylemlerde bulunacaklardır. Ama milletimizin bu feraseti, kurumlarımızın bu öngörüsü inşallah bütün bu provokasyonların önüne geçecektir diye düşünüyorum. Bu noktada çok olumlu gördüm, çok hoşuma gitti. Ali Erbaş'ın Cem Vakfı Başkanı Doğan'a yaptığı taziye ziyareti.
Peki, bir de DEAŞ'la ilgili bir haber var gazete sayfalarında, onu soralım size. Bağdadi'nin öldürülmesinden sonra yerine kimin geldiği konusunda iddialar vardı diyor Milliyet Gazetesi haberinde. Ve yeni liderin El Kureyşi değil El Selvi olduğu iddia edildi demiş. Bu haberi nasıl değerlendirirsiniz?
DAEŞ'in lideri kim olursa olsun, piyon kim olursa olsun, isimler farklı olabilir ama zihniyet aynı olduktan sonra yapmış olduğu terör eylemleri aynı olduğu için hiçbir değişiklik göstermiyor. Bizim için DAEŞ'in lideri kim diye bir gündem maddemiz aslında yok, olmaması da gerekiyor. DAEŞ terör örgütüdür. DAEŞ terör örgütünün Suriye'de, Irak'ta, Türkiye'de yapmış olduğu terör eylemleri ortadadır. Ve Türkiye Cumhuriyeti'nin bütün terör örgütlerine olan mesafesi, terör örgütlerine karşı yapmış olduğu mücadele DAEŞ için de geçerlidir. DAEŞ için de bu devam edecektir ki DAEŞ'la birlikte şu an DAEŞ yeni lideri El Selvi Türkmen olduğunu belirtiyorlar. Bir algı, yeni bir algı oyunu içerisine giriyorlar. Ama Türkmen de olsa, Kürt de olsa, Arap da olsa hiçbir şekilde fark etmiyor. Terör terördür, terörist teröristtir. DAEŞ liderinin kim olduğundan ziyade DAEŞ'in kökü nasıl temizlenir, buna odaklanmak gerekiyor diye düşünüyorum.
Peki, evet, gündemin önemli başlıkları bu şekildeydi. Sizinle birlikte değerlendirdik. Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için.
Ben teşekkür ediyorum, çok sağ olun.
Milat Gazetesi yazarı Muhammed Tunç konuğumuzdu.
Gündeme dair raporlar, makaleler, denemeler ve köşe yazıları içinden sizler için seçtik.
Sayın dinleyiciler, Yeni Şafak gazetesinden Bülent Orakoğlu'nun bugün tarihli Libya'da görünmez ABD deşifre oldu başlıklı köşe yazısını sizlerle paylaşıyoruz. Libya'da meşru seçilmiş iktidar Ulusal Mutabakat Hükümeti ile darbeci Hafter arasında yaklaşık 10 yıldan bu yana kanlı bir iç savaş sürüyor. Libya'nın meşru hükümetini görünürde Mısır, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin içinde olduğu Körfez çetesinin ABD ve İsrail desteklediği darbeci Hafter Libya'yı ele geçirmek üzereyken Türkiye devreye girerek oyunu bozmuştu. Kıbrıs Rum yönetimi ile Yunanistan'ın ABD ve Avrupa Birliği'ni de arkasına alarak Doğu Akdeniz'i tek taraflı olarak paylaşma çabalarına Türkiye'den karşı atak geldi. Türkiye ile Libya arasında deniz yetki alanlarının sınırlandırılması ve güvenlik ve askeri işbirliği anlaşmaları imzalandı. Türkiye'nin Trablus'taki Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin askeri yardım talebini kabul ederek talep gelirse Libya'ya askeri destek vereceğini açıklaması, Akdeniz'de Körfez çetesi ve Hafter'i şok etmişti. Hukuki bir statüsü olmayan Temsilciler Meclisi ve Hafter'e bağlı Libya Ulusal Ordusu tarafından Twitter'dan yapılan açıklamada, meşru hükümete savaş açarak darbe ile iktidarı düşürmeye çalışan kendileri değilmiş gibi, ana vatanı korumanın halkın görevi olduğu belirtilerek, sivillere Türk birliklerine karşı skandal bir kararla silahlanma çağrısı yapılmıştı. Bu konjonktürde Türkiye ve Rusya'nın öncülüğünde Libya'da kalıcı bir ateşkes getirmek için taraflar arasında Moskova'da yapılan görüşmelerde Hafter imza atmadan jet bir uçakla Birleşik Arap Emirlikleri'ne kaçtı. Sözde Halife Hafter bu kez kısa bir süre sonra Almanya'nın başkenti Berlin'de Libya konferansına katılacağını, üstelik mevcut ateşkesi sürdürmeye hazır olduğunu Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas aracılığıyla açıklamıştı. Ancak ABD ve İsrail'in örtülü Mısır, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin açıktan desteklediği Körfez çetesi Suriye'de ve Irak'ta olduğu gibi Libya'da da barış istemiyor. Dolayısıyla Hafter'in Libya'da barış istediğini düşünmek aşırı saflık olur sanırım. Bazı köşe yazarları ABD'nin Libya konusunda görünmez olduğu bu durumun kaygı verici olduğunu belirtmiş. Ancak ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'nun Berlin konferansında Libya ile ilgili bazı görüşlerinin darbeci Hafter'le birebir örtüşmesi ABD'nin Hafter'i destekleyeceğini açıkça ortaya koyuyor. Bakan Pompeo'nun Berlin'deki temaslarında ana konular Libya'daki sürece siyasi ve diplomatik çözüm bulunması ve ülkedeki yabancı askeri müdahalelerin sona ermesi olarak öne çıkmıştı. Hafter'in Moskova'dan kaçtığı zirvede Ruslara yaptığı yabancı güçler çekilsin açıklaması tam piştilik bir duruma işaret ederken görünmez Amerika'yı da deşifre etmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan Berlin'de Rusya Devlet Başkanı Putin'le bir araya geldi. Başkan Erdoğan, siyasi sürecin ve çözümün diğer evrelerinin uygulanabilmesi için Hafter'in saldırgan tutumunun sona ermesi gerekmektedir, dedi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise Libya krizi konusunda Türkiye ve Rusya'nın başarılı çalışmaları sonucunda Berlin'de uluslararası bir konferansın yapıldığını vurgulayarak çalışmalara devam edeceğiz ve bu çatışmayı bitireceğiz, dedi. Berlin konferansında 55 maddelik zirve bildirisi kabul edildi. Libya'da çatışan Sarraç ve Hafter komitesi önümüzdeki günlerde toplanacak. Türkiye ve Rusya'nın attığı adımlar ateşkes zeminini oluşturdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye olarak Libya'nın Birleşmiş Milletler tarafından tanınan meşru hükümetini tamamen destekliyoruz. İmzaladığımız son güvenlik ve askeri işbirliği anlaşmaları kapsamında Libya hükümetini darbecilerden koruma taahhüdünde bulunduk. Bu itibarla Libya'nın güvenlik güçlerini eğitecek, onların terörizm, insan kaçakçılığı ve uluslararası güvenliğe yönelik diğer ciddi tehditlerle mücadelesine katkı sunacağız. Berlin konferansına katılan ülkeler Türkiye misalinde olduğu gibi kolonyalist stratejiler yerine Libya halkının huzur ve güvenliğini, barışı ön plana çıkarmış olsalar savaş 10 yıl değil 10 gün bile sürmezdi. Sayın dinleyiciler, Yeni Şafak gazetesinden Bülent Orakoğlu'nun Libya'da görünmez ABD deşifre oldu başlıklı köşe yazısını sizlerle paylaştık.
TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Yeni Gün devam ediyor.
Evet sevgili dinleyicilerimiz, bir telefon bağlantısıyla devam ediyoruz. TRT Brüksel temsilcisi Döndü Sarıışık hattımızda. Döndü Sarıışık, merhaba.
Merhaba, iyi yayınlar.
Teşekkür ediyoruz. Sözü hemen size bırakıyoruz. Brüksel'den bize neler aktaracaksınız?
Avrupa Birliği'nin de bugünlerde ağırlıklı olarak en çok konuştuğu konu dış politika. Bunlardan bir tanesi malum Brexit 31 Ocak itibariyle artık resmen geçiş dönemi başlıyor. Ve geriye kalan 2020'nin 11 ayında da taraflar tarımdan ticari işbirliğini, eğitimden sanayiye ve dış politikaya kadar hangi konularda, hangi şartlarda işbirliğine devam edeceklerini karar verecekler. Buna ilişkin pazarlıklar başlamış olacak. Ama gündemdeki en sıcak başlık elbette Libya. Berlin'de pazar günü gerçekleşen konferansın yankıları devam ediyor. Dün akşam saatlerinde de Avrupa Parlamentosu'na NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg geldi ve Dış İlişkiler Komitesi'nde hem bir sunum yaptı hem de soruları cevapladı ve gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Sıcağı sıcağına ondan başlayalım. Stoltenberg, NATO'nun Avrupa'nın güvenliği için hala en önemli kurum olduğunun altını çizdi. Her ne kadar son dönemde özellikle Trump iktidara geldikten sonra Amerikan yönetimi ve Avrupalı müttefikleri arasında bir takım konularda görüş ayrılıkları ortaya çıkmışsa, işte Türkiye ki NATO'nun güney kanadını oluşturan müttefik, Avrupalı kimi siyasiler özellikle Türkiye'ye hedef alan açıklamalar yapıyor olsalar da aslında Avrupa'nın tek başına kendi güvenliğini sağlayamayacağını tekrar ifade etmiş oldu Stoltenberg dünkü açıklamasında. Ben de bir Avrupalıyım dedi. Avrupa Birliği projesine en çok inananlardan bir tanesi de benim dedi. Fakat Avrupa güvenliği için hem Avrupa Birliği'nden ayrılmak üzere olan İngiltere'ye hem Kuzey Amerika'daki üyeler ki bunlar Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada. Aynı zamanda da Güneydoğu sınırımızı oluşturan Türkiye'ye muhtaçtır dedi. Ve bunlar olmadan, bunlar dışlanarak Avrupa'nın güvenlik politikası oluşturmasının mümkün olamayacağını ifade etti. Türkiye konusunda özellikle kimi Rum üyelerin bir takım eleştirileri vardı. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetleri, Suriye'nin kuzeyindeki operasyondan ve Libya'daki yeni rolüne ilişkin bir takım değerlendirmelerde bulunup şu soruyu sordular. NATO Türkiye'ye karşı fazlaca yumuşak davranmıyor mu dediler. Stoltenberg de Türkiye'nin NATO'nun dışarıdan bir ortağı değil doğrudan doğruya 29 üyesinden biri olduğunu hatırlattı ve Türkiye kilit bir müttefiktir ama aynı zamanda şunu da unutmamak lazım dedi. Daha önce de bu açıklamayı yapmıştı. Türkiye kadar terör saldırısına maruz kalmış bir NATO üyesi daha yok. Aynı zamanda Türkiye Irak ve Suriye ile sınır komşusu. Bu durumda Türkiye'nin hassasiyetlerini de anlamak gerekiyor dedi Stoltenberg ve Türkiye'nin özellikle DAEŞ'le mücadele başta olmak üzere terörle mücadele konusunda sahada ciddi anlamda varlığını gösteren bir üye olduğunu da hatırlattı. Ve Avrupa'nın son yıllarda artan savunma harcamalarına da bir değerlendirme yaptı Stoltenberg. Zaten NATO'da yük paylaşımı ve adalet ilkesi çerçevesinde artık Avrupalı müttefiklerin Hele ki yeni konjonktürde soğuk savaş dönemi sonrası azalan savunma harcamalarını arttırmaları memnuniyet vericidir. Avrupa'nın bu konuda yeni ortaklıklar araması da memnuniyet verici. Fakat dedi, bunu NATO'ya alternatif bir yapı oluşturma şeklinde değerlendirmek de yanlış olacaktır. Şayet Avrupa Birliği üyesi olan NATO müttefikleri ve Avrupa Birliği üyesi olmayan, ki bunlar yine tekrar ediyorum Kanada, Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere ve Türkiye olacak. Bunlar arasında bir bariyer oluşturmak için bir gerekçe, bir yapı gibi değerlendirecek olursak dedi, o zaman ciddi bir tehlikeyle karşı karşıya kalmış oluruz. Büyük bir risk doğar şeklinde konuştu Stoltenberg.
Peki.
Stoltenberg'in gündemindeki konu Türkiye.
Yavaş yavaş toparlayalım.
Türkiye ve Avrupa Birliği ilişkileri de bu önümüzdeki süreçte daha güvenlik ekseninde devam edecek gözüküyor Arzu.
Peki, çok teşekkür ediyoruz. TRT Brüksel temsilcisi Döndü Sarıışık hattımızdaydı.
Burası Kısa Dalga, 31 metre 9700 kHz üzerinden Avrupa'ya, 25 metre 11660 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Astra, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten www.trt.net.tr ve www.turkiyeninsesiradyosu.com adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve www.memleketim.gov.tr portalı üzerinden yayın yapan Memleketim FM. Kısa Dalga 31 metre 9700 kHz üzerinden Avrupa'ya, 25 metre 11660 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e yaptığımız yayın burada sona erdi. Biraz sonra Avrupa'daki dinleyicilerimizle 19 metre 15350 kHz üzerinden Irak, Suriye, Ürdün ve Arap Yarımadası'ndaki dinleyicilerimizle 19 metre 15480 kHz üzerinden tekrar birlikte olacağız.
Açık denizde misiniz? Yoksa dağların zirvesinde mi? Issız yollarda uykusuz musunuz? Kalabalıklar arasında yalnız mı yoksa? Yuvanızın sıcaklığında mısınız? İş yerinizde üretimde mi? Neredeyseniz biz de oradayız. Sesimizle, sözümüzle, nefesimizle Türkiye'nin sesinde. Her zaman hep sizinle.
TürkSat 3A, TürkSat 4A, Astra, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten www.trt.net.tr ve www.turkiyeninsesiradyosu.com adresinden ve kısa dalga 19 metre 15350 kHz üzerinden Avrupa'ya, 25 metre 11925 kHz üzerinden Irak, İran, Suriye ve Azerbaycan'a, 19 metre 15480 kHz üzerinden Irak, Suriye, Ürdün ve Arap Yarımadası'na yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve www.memleketim.gov.tr portalı üzerinden yayın yapan Memleketim FM.
Sesi Radyosu, vatan kokusu, sevda türküsü, gurbetin hüznü, kavuşma umudu demek. Türkiye'nin Sesi Radyosu halaya durmak, hep bir ağızdan türkü söylemek, martılara atılan simit, komşuya verilen selam, ana kucağı, baba ocağı demek. Biz hep buradayız, sizin için. Sesimize ses verin. Radyonuzun sesi bizim için, memleket için yükselsin.
Hava durumu raporları ve tahminleri yeni günde.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurdun kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyılarıyla Ordu, Tokat ve Artvin çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, Tokat ve Artvin çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde sis ve pus olayıyla birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor. Hava sıcaklığının batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişikliğin olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Bazı merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle. Ankara parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli 5. İstanbul parçalı bulutlu ve yer yer puslu ve sisli 8. İzmir az bulutlu 12. Erzurum parçalı ve yer yer çok bulutlu -2. Amsterdam çok bulutlu 10. Atina az bulutlu 12. Bağdat sağanak yağışlı 11. Berlin çok bulutlu 7. Paris az bulutlu 6, Roma az bulutlu 14, Saraybosna az bulutlu 9, Kiev karla karışık yağmurlu 2, Londra çok bulutlu 9, Moskova yağmurlu 2, Lefkoşa az bulutlu 14, Madrid çok bulutlu 12, Mekke açık 27, New York az bulutlu 4 ve Viyana çok bulutlu 6 derece.
Gündeme damgasını vuran olaylar, siyasetten ekonomiye, kültür sanattan spora, birçok alandaki gelişmeler, hepsi ve daha fazlası yeni günde.
Sevgili dinleyicilerimiz, stüdyomuzda konuğumuz ORSAM, Orta Doğu Araştırmaları Merkezi Başkanı Ahmet Uysal. Hoş geldiniz programımıza.
Hoş bulduk, teşekkürler.
Sizinle Doğu Akdeniz'i ve Libya konusunu konuşacağız. Gündemin en önemli maddesi, hem Türkiye'de gündemin en önemli maddesi hem de dünya için gözlerin çevrildiği nokta Doğu Akdeniz ve tabii ki Libya başlığı. ORSAM olarak siz Doğu Akdeniz mücadelesi ve Libya krizi başlıklı bir toplantı düzenlediniz. Önce o toplantıyı konuşarak başlayalım.
Biz bu geçen hafta yaptığımız bu toplantıya hem Libyalı, hem Mısırlı, hem Türk, hem işte bölgeyi ilgilendiren uzmanları topladık. Ve hem buradaki yeni durum, bölgenin önemi, ne olabilir, senaryolar, avantajlar, dezavantajlar, bu bütün boyutlarıyla ele alan bir panel yaptık. Ve başka çalışmalarımız da var. Biz ORSAM olarak hem yazılı hem işte görsel bu konularda bilgi toplayan, düşünce kuruluşu olarak araştırma merkezi olarak bu konuda gerekli bilgileri, lazım olan bilgileri, kamuoyuna, işte karar alıcılara faydası olacak bilgileri toplamaya, analiz etmeye çalışıyoruz. Bu da onlardan birisiydi. Bayağı da yoğun bir ilgi oldu. İşte yabancı kanallarında önem verdiğini gördük. Ayrıca diplomatik misyonlardan da çokça ilgi vardı. Tabii dünyanın gözü Libya'da.
Tabii ki. Tabii.
Yani bir örnek verirsek, Suriye'de bu kadar ilgi yok da o kadar kişi öldü. Libya'da neden bu kadar dünya önem veriyor diye sorarsak, tabii petrol ve gazın olması,
enerji kaynakları
herkesin dikkatini çekiyor.
Çok önemli.
Yoksa orası da belki de kaynasa yok olur veya birbirini mahvetseler, hani iç savaş vesaire, kimsenin çok fazla umurunda değil. Özellikle Batı dünyasında çok umurunda değil, ama orada petrol ve gazın olması, Akdeniz kavşağında bulunması ticaret açısından, güvenlik açısından önemli olduğu için epey bir ilgi oldu. İşte Berlin konferansı toplandı ondan sonra. Başka tabii bir sürü boyut var.
Evet. Peki Doğu Akdeniz başlığından başlarsak, orada varlığı keşfedilen hidrokarbon kaynakları sanıyorum meselenin özü. Nasıl değerlendirirsiniz?
Şimdi Akdeniz, Doğu Akdeniz tarihi olarak da çok önemli bir yer olmuştur. Kıbrıs başta olmak üzere. Bu Akdeniz'in işte doğusu birçok yani önemli dinin, üç dinin başladığı yer bir anlamda. Kudüs ve Mekke, Medine, yine devamında Mezopotamya, çok ciddi medeniyet havzaları bunlar. Denizler aslında biz çok belki algımızda o kadar önemli yer tutmuyor, ama denizler biz biraz karasal düşünüyoruz. Yani böyle bize öğretilen coğrafyadan mıdır nedir tam bilmiyorum, ama aslında denizler çok önemli. Ticaret ve güvenlik açısından denizler, bazen işte eskiden bir gemi İstanbul'u hani açıklarına gelip oradan yaptığı top atışlarıyla, İstanbul olur, bu Venedik olur, çok fark etmez, bütün şehri paniğe sürükleyebiliyordu. Yani güvenlik açısından da ticaret açısından çok önemli. Denizde biliyorsun dümdüz gidiyorsunuz.
Evet.
Karayolu öyle değil yani. Evet. Hava yolu da belki o yeni bir teknoloji olarak düz gidiyor, ama yani eski zamanlarda Roma İmparatorluğu bir deniz imparatorluğudur. Akdeniz İmparatorluğudur. Osmanlı bir deniz imparatorluğudur. Akdeniz artı Karadeniz artı Kızıldeniz artı Basra Körfezi, yani birçok denize hükmetmiştir. Denizler olmasa bu kadar belki genişleme, güç kazanma mümkün olmazdı. O yüzden Akdeniz'de tabii dünyanın neredeyse merkezinde bir Asya, Avrupa, Afrika arasında yer alan bir deniz olarak da çok merkezi bir yerde. Bunun doğusu da çok merkezi bir yerde ve hemen de bizim de dibimizde, yani bizim de hemen yanımızda. O açıdan herkes için önemli bir deniz. Buradaki petrolden bağımsız olarak da burası çok önemliydi. İşte Süveyş kanalı açıldı. İşte doğu ile batı birbirine bağlandı. Orada İsrail var. Yine İsrail'in bir misyonu da bu kritik kavşakta bir anlamda batının çıkarlarını korumak, kendi çıkarları yanında. Ama hani bölgenin bu batıya bağımlı halindeki durumunu sürdürmesine de yarıyor bir anlamda. Petrol olmadan da çok önemliydi, ama petrol de, daha doğrusu bu doğalgaz, diğer petrol kaynakları, tabii birçok boru hattı da yine Akdeniz'e ulaşıyor. Kerkük yumurtalık boru hattı dahil. İşte Katar gazını Akdeniz'e ulaştırmaya çalışıyor. İran, Suriye'de verdiği o savaşta diyelim, yine bir gözü, acaba ben doğalgazımı Akdeniz'e ulaştırabilir miyim gibi bir durumu vardı. Rusya benzer şekilde yine kendisinin alternatif oluşmasın diye Suriye'ye özel bir önem veriyor. Belki engellemek için hem İsrail'in gazını, hem Katar gazını, belki İran gazını bile engellemek için orada bulunuyor. Alternatif çıkmasın diye, çünkü Avrupa'ya ciddi bir gaz tedariki var Rusya'nın. Böyle olunca hani zaten kendi başına önemli olan Kıbrıs biliyorsunuz çok kritiktir, önemlidir. O açıdan gazdan ayrı önemli olan bölge, bir de doğal gaz kaynakları bulununca çok daha önemli hale geldi.
Peki ve tabii ki son günlerin en önemli konu başlığı Libya. Libya'da süren bir iç savaş, bir mücadele var. En son eklenen gündem maddesi Türkiye'nin Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti ile imzalamış olduğu mutabakat. O Doğu Akdeniz'deki dengeleri değiştiren bir mutabakat oldu. Bir de bu yılın başında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir araya gelip oradaki iç savaşın durması için yaptığı ateşkes çağrısı, ardından gelen Berlin konferansı da çok önemli. Libya başlığını nasıl değerlendirirsiniz?
Libya'da bu formülasyonda, bu denklemde oldukça bir önemli bir yere sahip. Çünkü İsrail, Rum kesimi, Yunanistan, esas olarak İsrail Yunanistan diyelim. Rum kesimi ona bir ektir. Bir de Mısır eklediler. Burada Türkiye'siz bir paylaşım, Doğu Akdeniz'in paylaşımı projesi ortaya çıktı. İsmet projesi ortaya çıktı. Başka işte alanların çizilmesi vesaire, petrol, yani doğal gaz ve petrol araması yapılacak. Yani deniz alanlarının ekonomik, münhasır ekonomik bölge anlaşmalarını kendi aralarında bunlar yapmak istediler. Sanki Türkiye yokmuş gibi davrandılar ama uluslararası hukukta bunlar kara kütlesine bağlı olarak şekillenir, belirlenir. Ve Türkiye'de bölgede kuzeyinde Akdeniz'in en büyük kara kütlesine sahip ülke. Dolayısıyla burada küçük adalar yok sayılabilir. Büyük adalar daha etrafında bir çember oluşturarak, belli bir hak verilerek yine karaya bağlı şekilde bunlar çiziliyor. Ama bu üç ülke bir araya gelip Mısır'ı da peşlerine katıp ne yaptılar? İşte burayı paylaşmaya çalıştılar. Ama ondan önce zaten Kıbrıs problemi, Kıbrıs sorunu çözülmedi. Avrupa Birliği sanki Kıbrıs Türkleri yokmuş gibi davranarak sorun çözülmeden burayı tek bir ülke gibi almaya kalktı. Sonra oradaki Türklerin varlığını, Türklerin ekonomik çıkarlarını, Kıbrıs Türklerinin yok sayıyorlar. Türkiye'nin ekonomik çıkarlarını yok sayarak bir paylaşıma gittiler ve bu kabul edilecek bir şey değil. Libya burada işte o oyunu bozan, yani onlar nasıl bir anlaşma yaparak yeni, yani bir fiili durum emri vaki yaptılarsa, Türkiye dedi ki burada meşru bir hükümet var, biz de bakın bu hükümetle kendimize göre burayı biz de çiziyoruz. Yani öyle kafanıza göre çizmek yok. Hani şu da olabilirdi ya, iyi niyet olsaydı bu ülkelerde, ya Türkiye sen de gel masaya otur, burayı paylaşalım, yani burada çizelim. Anlaşmayı tercih etmeden direkt böyle bir husumet, bir ihmal, en kötü tabirle bir ihmal anlayışıyla veya yok sayma anlayışıyla hareket ettiler. Yoksa hani Türkiye, yani İsrail'le arası çok iyi değil ama sonuçta hukuki bir süreçte işliyor. Yani bunlar konuşulabilir. Yunanistan'la hani bir şekilde çok belki yakın değiliz ama birçok platformda zaten yani görüşüyoruz NATO çerçevesinde, AB çerçevesinde. Hani böyle büyük bir husumet yok. Bunlar oturup konuşulabilirdi ama nasıl ki mesela mülteci olayını Yunanistan'da konuşuyorsak o da konuşulabilir. Filistin meselesini İsrail'le konuşuyorsak bu Akdeniz meselesi de çok rahat konuşulabilirdi ama bunu tercih etmediler. Böyle bir emri vakiye Türkiye sessiz kalamazdı. Libya'daki o Libya hükümetiyle yaptığımız çizim işte burada oyunu bozan, yani önemli bir anlaşma oldu ama sorun sadece burada Libya halkının, Kıbrıs Türklerinin çıkarımı veya hakkını yenmesi mi değil. Aynı formül Lübnan halkının yine hakkını ihmal ediyor, göz ardı ediyor. Çünkü İsrail böyle hani düz çizgili şey değil de normal dik açıyla değil, çok iyi yayılarak kendi sınırlarını çiziyor. Lübnan'ın, Lübnan'dan işte kara sınırları boyunca çizilmesi gereken hattı böyle bir açı farkı, yani farkıyla yani ciddi bir alanına tecavüz ediyor. Oraya orası benim diyor, denizdeki alanına. Benzer şekilde Filistinleri yok sayıyor. Şimdi sanki hani Kıbrıs halkımız da belki dinliyorsa, ki dinliyordur. Yani bir Türkiye olmasa aynı Filistinlerin durumuna düşer. Yani Rumlar zaten yok sayıyorlar. İsrail de Filistinleri yok sayıyor ve hiçbir hakkını savunamıyor. İsrail hani burada bu kadar kaç milyon Filistinli var. İşte en kötü bu Gazze var. Gazze'nin önündeki alanı Filistinlere verelim demiyor. Yok sayarak bütün oradaki imkanları kendine çıkarıyor. Kendisi kullanıyor. Buradan kaynak da aktarmıyor Filistinlere. Benzer şeyi hiç şüpheleri olmasın. Rumlar da aynı Kıbrıs Türklerine yapacak. Onları yok sayarak onların varlığını belki sus payı 3-5 kuruş verirler ama o yani çıkan şeyin yanında, kaynağın yanında devede kulak kalır. Yani Türkiye'nin burada Kıbrıs halkının da çıkarlarını koruduğunu görüyoruz. Yani orada ciddi bir kaynak var. Eğer örneğin Katar işte kendi nüfusu 300 bin falandır. Kıbrıs bizim Kıbrıs Türklerinin nüfusuna benziyor. Evet. Eğer yani burada ciddi bir Türkiye desteği olursa, kendi kaynaklarını kendi kullanabilirse Katar gibi yani çok zengin bir ülke olur yani. Biz Kıbrıs'ın selametini, zenginliğini, refahını tabii ki isteriz. Yani zaten çaba o bize de faydası olacaktır. Ama işte Rumların formülü onlara hiçbir hak tanımıyor. Hı hı. Türkiye de buna itiraz ediyor. Hı hı. Libya resmen burada yani bir hükümet olarak, Lübnan çok zayıf. Lübnan hakkı yeniyor ama iç karışıklık var, çok zayıf. Yani kendi içinde ciddi bir böyle bir başıboşluk var. Filistin zaten işgal altında. Belki Suriye devreye girebilir ama Suriye'de Rusya şu an için İran'la beraber, ama büyük ölçüde Rusya burayı şekillendiriyor. Onun kendi çıkarlarına göre. İşte Rusya'da aynı şekilde Libya'da bu Hafter güçlerine destek verdi biraz dolaylı olarak. Yani kendi askerini göndererek değil de güvenlik şirketi üzerinden, Wagner üzerinden böyle bir şey yaptı. Ama sonuçta Rusya, daha çok onun için Suriye önemli. Suriye'deki hatların açılmaması, Rusya'ya rakip olmaması önemli. Çünkü en önemli tedarikçilerden biri, doğalgaz tedarikçisi Rusya Avrupa'ya. Yeni bir hat açılsın istemiyor. İsrail gazının da açılmasını istemiyor o yüzden. Ama İsrail tabii Rusya'ya sormadan veya Suriye, Türkiye üzerinden geçecek hatta belki çok bağımlı kalmadan belki denizden bir hat açmak istiyor, çok pahalı. Veya LNG dediğimiz sıvılaştırılmış gaz şeklinde de Avrupa'ya ulaştırmayı düşünüyor. Bunlar maliyetli şeyler. Yine o da o formüllerde Türkiye'yi mecbur bırakıyor büyük ölçüde.
Bu açıdan Türk-Rus ilişkileri de çok önemli. Enerji boyutu da
tabii,
var.
Tabii çok önemli. Biz sadece hani biz de Rusya'dan çok gaz alıyoruz. Artı Rus gazını biz Avrupa'ya ulaştırıyoruz. Rusya bizi de bize de bir anlamda mahkum veya bizimle iyi geçinmesi gerekiyor. Çünkü biz yani Türkiye gaz vermezse sınırlı şekilde gaz verecek ve Avrupa hani parası olduğu için gazı biraz da pahalı da olsa Cezayir'den, Afrika'dan, başka yerlerden bulabiliyor, Katar gazı dahil. O yüzden Rusya yani karşılıklı bir bağımlılık var. Yine enerji dediğimizde işte nükleer santrali yine Ruslar yapıyor. Yani bizim enerjiye tabii çok para harcıyoruz. O açıdan da Akdeniz'deki enerji de bizim kendi kendimize yetmemiz açısından önemli. 100 yıl önce biz bu Musulkerkü'yü biz normalde kesinlikle bırakmak istemedik. Yani bütün Kuzey Irak demektir Musulkerkü. Ama hatta orada bir referandum bile yapıldı. Ve Türkiye'ye bağlanma çıkmasına rağmen İngilizler bize vermediler. 100 yıl sonra aynı duruma düşmek istemiyor Türkiye. Hı hı. Çünkü çok para harcıyoruz. Çok enerji olmadan da ne fabrikanızı çalıştırabiliyorsunuz, ne üretim yapabiliyorsunuz, ne eğitim yapabiliyorsunuz. Yani ışıklar kesildiğinde ve o atalık biraz karardığında, hava karardığında, yağmur dahil. Yani bir enerji olmadan hiçbir şey olmuyor. Hı hı. Ekonomi bizde, sanayi, işte turizm, tarım, hepsi yani birçok sektör enerjiye çok bağımlı. Elektriğimizin yarısını neredeyse gazdan üretiyoruz. O yüzden enerjisiz olmuyor. İsrail de kendi kalkınmasını enerjiye dayandırmak istiyor. Doğalgaz da temiz yani bir enerji diğer şeylere göre. Çevreyi çok fazla kirletmiyor. Yani kendi hakkımıza sahip çıkıyoruz. Yani çıkmazsak da bu vebal olur büyük yani ölçüde yeni nesillere. Daha fakir bir yeni nesil. Yani sürekli düşünün aldığımız şeyin, yaptığımız her ürünün yarısı veya dörtte biri enerji maliyeti oluyor. Halbuki onu içeride üretsek biz çok daha ucuza gelir. Çok daha yaptığımız yani ürünler dünya piyasalarında çok daha rekabet edebilir duruma gelir. Yoksa evet, biz çok para harcıyoruz. Yani ulaşıma, işte üretime, bu enerji dışarıdan aldığımız için. Hani elektrikten, sudan da üretiyoruz ama o yetmiyor bize. Daha fazla üretmemiz lazım. Daha fazla tüketmemiz lazım. Yani elektrik tüketimi arttıkça o kalkınmışlık seviyesini gösteriyor bir anlamda. Yani her açıdan Doğu Akdeniz ve Libya şeyi bizim için önemli.
Önemli. Peki. Şimdi o zaman Libya başlığında o 8 Ocak'ta yapılan ateşkes çağrısı, ardından Moskova görüşmeleri, bir de Berlin konferansı. Evet. Bütün bu çalışmaları değerlendirirseniz neler söylersiniz? Özellikle Berlin konferansı önümüzdeki sürece ışık tutan bir konferans oldu. Bu çalışmaları nasıl değerlendirirsiniz?
Şimdi belki biraz hani seyircilerimize açıklama kabiliğinden ülkelerin tavrını biraz belki Libya'da ve Doğu Akdeniz'de iyi anlamak lazım. Bir kere Hafter bir darbeci. Yani daha önceden de yani 2000 12'den 13'ten bu yana darbe yapmaya çalışıyor. Ülkenin doğusunu ele geçirdi Mısır'ın desteğiyle, Birleşik Arap Emirlikleri desteğiyle, ama başarısız bir darbeci. Yarım kaldı darbesi ve daha ileri gidemeyeceği belli olmasına rağmen ısrar ediyor. Onu destekleyenler de ısrar ediyorlar. Geçen yaz bir mülteci kampını bile vurdular, yani böyle, yani Afrika'dan sığınmış insanlar, yersiz, yani gariban insanları bir de gidip kampta vurdular. O kadar pervasız, başıbozuk bir darbeci bu. Başarısız özünde. 2015'te bu iki taraf böyle bir, o zaman daha çok iç savaş şeyi vardı. Şimdi artık iç savaştan çok darbe teşebbüsü devam ediyor gibi düşünmek lazım. O zaman işte doğuyla batı uzlaştı. Yani darbeci kesimle işte demokratik kesim yenişemeyince, biraz da dış baskılar şeyinde, bunlar uzlaştılar ve uzlaşı hükümeti kurdular. Hafter buna razı olmuştu aslında. Dedi ki tamam, yani şöyle bir hükümet olursa ben razıyım. Onun niyeti cumhurbaşkanı olmaktı. Seçimlerle başa gelmekti. Biraz şansı da vardı ama geciktikçe, seçimler geciktikçe Hafter biraz da tabii dış tahriklerle, desteklerle bu sefer baktı seçimle başa gelmesi zorlaşıyor. Ben dedi yani arkamda o kadar güç var. Trablus'u başkenti de alayım. Fiili olarak başa geçeyim. Yani demokrasi olmayan ülkelerde önce başa geçip sonra seçim yapılıyor. Demokrasi olan ülkelerde seçim yapılıyor. Seçimi kazanan başa geliyor. Yani bu Orta Doğu klasik darbeci diktatör formülünü işletmek istedi ama Libya halkı buna ciddi bir direnç gösterdi. Ve bunu reddetti. Ve hatta yani bu uzlaş hükümetinde Hafter yanlısı adamlar falan da var, bakanlar vardı. Onlar bile reddettiler. Trablus her ne kadar kontrol ettiği alan çok görünse de nüfus yoğunluğu Trablus ve batıdadır. Misrata vesaire. Ve Libya halkı darbeciyi reddetti ve aradan geçen zamanda da darbecinin biraz yani iç yüzü de ortaya çıkmış oldu. Ne kadar baskıcı olduğu, Kaddafi'den farkı olmadığı vesaire. Bu açıdan Libya'da ciddi bir direnç oldu bu Libya halkında. Bu yaz başında da Fransa özellikle Cezayir'deki gösterilerden dolayı Cezayir'deki çıkarları zayıflayınca bunu ben Libya'dan telafi edeyim babında Hafter'i bir daha hareketlendirdi. Yani Fransız desteğiyle. Ama Hafter yine başarılı oldu ve Libya halkı tekrar reddetti. Ondan sonra işte Türkiye biraz devreye girdi. Hem diplomatik olarak hem askeri güvenlik, danışmanlık vesaire açısından. Yani Libya'yı yedirmedi. Çünkü Fransa biliyorsunuz Suriye'de de İşte PKK-PYD'yi destekleyerek yine bizim aleyhimize çalışıyor. Kuzey Afrika'daki kaybını bize kazanç gibi görüp biraz haksız bir rekabet yapıyor ama yani Fransa tabii orada ciddi bir Tunus'taki seçimlerden de yine Fransa'ya pek hoş bakmayan, yani demokrasi olunca böyle masa başında veya böyle iplerini tuttuğu adamları başa getirmesi zor oluyor. Millete bir şey vermesi lazım çalışıyor. Yani seçilen adamlar halkına hizmet ediyor, dış güçlere daha az hizmet ediyor. Yani formül basit, diktatörse Sisi gibi gidiyor, başka çıkarları daha fazla dinliyor, dış empozeleri daha fazla dinliyor. Ama demokratik olarak seçildiğinde önce ben halkımı, beni seçenleri nasıl desteklerim, nasıl güçlendiririm, nasıl kalkındırırım diye insanlar uğraşıyorlar Türkiye'de olduğu gibi. Öyle olmayınca da dışarıya taviz ediyor. Mesela Libya örneği de güzel bir örnektir. Biraz demokrasi, işte Sarraç hem Libya halkının çıkarını şey yap, yani biz Türkiye bu Arap Baharı'nda niye bu kadar, yani akla kaya kadar fark var. Tabii ki biz herkesi demokratikleştiremeyiz, o kadar hem gücümüz yok, öyle bir durumda söz konusu değil ama orası ayaklandığı zaman, işte bir fırsat doğduğu zaman destek vermek gerekir. Libya güzel bir örnek. Demokratik bir Libya kendi sınırlarını da korumak için yani Türkiye ile orta ortaya hani bölüşmüş oldu. Eğer Hafter olsa yarısını bile Libyalılara almayacak. Bu yani direkt Libya'ya zarar. Bize de zarar, çünkü o zaman büyük güçler, işte süper güçler veya onu sponsor olan güçlerin çıkarlarını şey yapacak. Şimdi Hafter'in kaç tane sponsor var ve bunlara ne taviz verecek? Yani verdiği taviz de tabii Libya halkının hesabından veriyor bunları. Kendi cebinden vermiyor. O gazdan, petrolden vesaireden verecek. Şimdi Fransa var, İtalya var, Amerika var, Mısır var, Arap Emirlikleri var, İsrail var, işte İngiltere genel abi. En son Rusya girdi. Yani Rusya da biliyor ki yani tamam darbecilerle Rusya'nın arası iyidir. Esad dahil işte Sisi falan ama biliyor ki ya bunlardan Rusya'ya ne pay düşecek? Bir şey evet. düşmez. Evet. Bu kadar hepsini bir taviz verse Libya halkına bir şey kalmayacak. Dolayısıyla demokratik bir yönetim önce kendini düşündüğü için biz de zaten sömürme niyetiyle değil ticaret yapma işte işbirliği yapma iki tarafın kazanacağı bir formülle çalıştığımız için bize faydası var öte ama o bu dış burayı böyle piyonlarıyla yönetmek isteyenlere oradan çok fazla ekmek çıkmıyor. O yüzden zaten biz çatışıyoruz. Yani Fransa eskiden böyle alışmış. Fas, Tunus, Cezayir bütün Kuzey Afrika'da böyle alışmış. Şimdi tezgah bozulmaya başladı. Cezayir'de bozuldu. Tunus'ta bozuldu. Yani bunları oransal olarak düşünelim. Yani %10 yani oradaki hegemonyası bozuldu diye düşünelim. Tunus'ta bozuldu. Libya'da şimdi Hafter bozuluyor. Suriye'de PKK, PYD'yi böyle kendi uzantısı gibi kullanmaya çalışıyorlar. O bozuldu. Öyle olunca da ciddi bir hırçınlık da karşımıza çıkıyor. Ama demokrasinin yani buradaki demokratik rejimlerin hem kendi halklarına hem Türkiye'ye ne kadar yararlı olabileceğini çok net bir örnek burası. Yine mesela Cezayir. Diyor ki Fransa siz karışmayın biz karışalım. Tunus'u çağırmak. Türkiye dedi ki yani Libya'nın komşuları da katılsın. Çünkü burada en çok onlar zarar görüyor. İşte yaklaşık 900 bin falan Libyalı mülteci Tunus'a sığındı. Tunus'un ekonomisi zaten kırılgan. Türkiye gibi büyük de bir ülke değil. Çok zorlanıyorlar. Şimdi Cezayir çok uzun bir sınırı var Libya ile. Libya da Türkiye'nin hani 1,5-2 katı 1.700.000 olması lazım şeyi. Bizim iki katımız neredeyse. Yani alanı çok geniş. Ve şimdi Cezayir de aynı şekilde ve hani dibinde bir istikrarsız bir ülke katılmak istiyor. Türkiye de katılsın istiyor. Çünkü yani biraz demokrasi olunca onlar da kendi haklarını savunmaya başladılar. Yani Fransa'ya, Almanya'ya, İngiltere'ye bırakmadılar ama evet. onlar illa mesela Tunus'u çağırmak istemediler. Son dakikada böyle bir çağırıyor gibi yaptılar falan ama biz yani bölge sorunları bölgede çözülsün istiyoruz. Yani Türkiye gerçekten hak adalet arayışına yani önem veriyor. Yani bölge halkları çözsün. Dışarıdan önerilen çözümler zaten kalıcı da olmuyor. Hak adil de olmuyor. Adalete dayanmalı içinde kalıcı olmuyor. Halkı da kimseye de faydası olmuyor. O açıdan Libya bir anlamda hacmi çok büyük olmasa da yani nüfusu da ama petrolü olduğu için önemli bir kavşakta olduğu için İsrail'e yakınlığı, Mısır'a yakınlığı, Avrupa'ya yakınlığı işte Avrupa'dan gelen mültecileri çokça basında görüyoruz ama esas buradaki yani Batı'nın buraya ilgisi mülteci falan değil. Mülteciyi bir şekilde idare eder. Sınırları siz korursunuz. Yani gelen yakaladığınız yabancıları hapse atıp veya o mülteci kamplarında tutarsınız. Çok büyük sorun değil. Esas buradaki Suriye'den farklı olarak başta söylediğimiz gibi ciddi bir ekonomik evet. çıkar söz konusu burada.
Peki bundan sonrasını nasıl görüyorsunuz?
Şimdi Berlin Konferansı önemli bir adım oldu. Ama dediğim gibi yani sorunun çözülmesi çok da umurlarında değil. Yani başlarına bela olmasın. Mümkünse yani darbecileri destekliyorlar. Ama hepsi aynı düzeyde değil. Şu anda Fransa çok angaje oldu şeye. Bu Hafter'e. Bu İtalya'yı rahatsız etti. Biraz Almanya'yı rahatsız etti. Almanya daha çok ortada Avrupa'ya genel olarak yani çok darbeciye destek vermek gibi görünmek de istemiyorlar. Böyle olunca Berlin Konferansı en azından bir barışçıl çözüm için bir fırsat ortaya çıkardı ama bunun şöyle bir problemi var. Siz darbeciyi de yani gelip masaya oturtuyorsunuz. Hani bir anlamda hani örnek verirsek FETÖ'cüleri de gelip seçilmiş hükümetle yani oturtuyorsunuz gibi bir çok vahim bir durum da var. Ama maalesef bu şey böyle işliyor. Yani böyle zorluyorlar. Türkiye bundan çok hoşnut değil ama kan dökülmesinden yine iyidir deyip Libya'da bir şekilde çözüm bulunması taraftarı ve masada da olduğunu Türkiye yani bu işin anahtarı olduğunu da göstermiş oldu. Hem barışın hem Libya sorununun. Libya tabii çatışma biraz devam edebilir. Türkiye burada özellikle haklı tarafı ve Türkiye'nin de faydası olan tarafı çok da bizim Türk şeyimiz kaldı. Yani sadece Libya'da değil Osmanlı'dan kalan çok Türk vardı. Biz bunları ihmal ettik. Yani sadece Libya'dakiler değil Mısır'da, Suriye'de. Suriye'de mesela kalan Türkler başbakan bile oldu zamanında. Yani biz bugün yaptığımız politikaları o zaman yapabilseydik çok etkili olabilirdik bölgede, ama ihmal ettiğimiz için bunlar zamanla kimliklerini kaybettiler. Ama biliyorlar, bilen biliyor. Libya'da çok Türk var. Cezayir'de var, Tunus'ta var.
Evet.
Suriye'de, Filistin'de çok Türkmen kardeşlerimiz var. Tabii hepsini, yani diğerlerini de dışlamıyoruz. Onlar evet. da kardeşimiz, ama daha fazla ilgi göstermemiz evet. lazım bizim bölgeye.
Peki, peki. Çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için. Evet, sağ olun.
Biz de teşekkür ederiz.
ORSAM, Orta Doğu Araştırmaları Merkezi Başkanı Ahmet Uysal konuğumuzdu. Sevgili dinleyicilerimiz, böylelikle bugün programımızın sonuna geldik. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.
Yeni gün.